Meclis gündemi.
Meclis gündemiyle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcıları Murat Baran ve Arzu Yaman. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Ben Tülin Bilen ve kumanda başında Recep Özdem. 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda şu anda program danışmanımız Hakkı Kurban var. Aynı zamanda program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi, Türk Patürk Grubu üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey olacak. Kendisi birazdan bizimle birlikte olacak. Sayın Kurban, sizinle başlayalım programımıza. Meclis okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte çalışmalarına ara verdi ama siyaset tam hızıyla devam ediyor. Bu hafta milletvekillerinin ajandasında neler ön plana çıktı?
Evet, milletvekilleri yasama faaliyetlerine ara verdiler ama yerel seçimler için artık 67 günlük bir süre kaldı Tülin. Dolayısıyla bunun yoğunluğu yaşanıyor ve milletvekilleri de seçim bölgelerinde devam ediyor. Az sonra da Sayın Can Bey ile konuşacağız konuyu.
Evet, Sayın Can Bey de birazdan katılıyor programımıza. Bir ara veriyoruz sevgili dinleyenler.
Türkiye son günlerde mazlum halkların adeta son kalesi olarak mücadele veriyor. Tarihinden gelen mirasla gönül coğrafyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmamaya çabalıyor. Tam da bu nedenle programımızda başta bölgemiz olmak üzere küresel gelişmeleri Türkiye'nin penceresinden görmeye, önce anlamaya, sonra da anlamlandırmaya çalışacağız. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05, çarşamba Türkiye saatiyle 2.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.
Sevgili dinleyenler, biraz önce bahsetmiştik. Program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi, Türk Patürk Grubu üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey'di. Kendisi stüdyomuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Biraz önce Sayın Kurban'la başlamıştık. Evet. Genel bir değerlendirmeden bahsediyordu kendileri. Hı-hı. Milletvekillerinin ajandasını değerlendiriyordu. Hı-hı. Sizi dinlemeye devam ediyoruz.
Evet, 67 gün kaldı seçimlere. Dolayısıyla milletvekilleri meclis yasama faaliyetlerine ara verse de çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle seçim bölgelerinde hem aday tanıtımlarına hem de önümüzdeki süreçte hangi projelerin hayata geçirileceğini vatandaşlara anlatıyorlar. Tabii diplomasi hareketli, bir taraftan Suriye gündemi ülkenin ön sıralarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz 10 günlük süre içerisinde iki kez Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüştü. Hı hı. Bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le değerlendirmelerini yapıyor. Suriye konusundaki gelişmelerinde milletvekillerinin ajandasında ön sırada olduğunu belirtmekte yarar var. Davos zirvesi başladı. Oraya da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkanlığındaki bir heyet gitti Türkiye'den. Hı hı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan heyette yer alıyor. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da heyette bulunan isimlerden biri. Orada da Türkiye ekonomisinde gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler muhataplarla paylaşılacak. Aynı zamanda küreselleşmede neler değişiyor? Bunların değerlendirileceği bir zirve yapılıyordu Davos'ta. Bu konulara ilişkin gelişmeler de milletvekillerinin gündeminde olacak.
Hı hı, teşekkür ediyoruz. Sayın Can Bey, sizinle devam edecek olursak sizinle siyaset ve diplomasinin sıcak gündemini konuşacağız ama öncelikle sizi yurt dışındaki vatandaşlarımıza tanıtmak isteriz. Siz 1975 yılında Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dünyaya geldiniz.
Evet.
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi medya ve iletişim alanlarında yaptığınızı biliyoruz. Akademik alanda medya üzerine ve sivil toplum kuruluşlarına dair pek çok çalışmalarınız var. Bunları da sizden dinlemek isteriz.
Evet. Tabii her insanın bir hayat öyküsü oluyor. Bizim hayat öykümüz de sizin anlattığınız gibi. Balıkesir'de lise hayatımı orta öğrenim bitirdikten sonra İstanbul'da gazetecilik kazanmıştım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdik. Arkasından 15 yıl gazetecilik yaptım değişik basın yayın organlarında. Ama tabii gazetecilik yaparken hiç boş durmadık. Hem sivil toplum kuruluşlarında çalıştık hem siyasetle ilgilendik. Yani o günlerde siyaset bizim her zaman gündemimizde vardı. Sonrasında çalışmalarımıza devam ettik. Yüksek lisans yaptık. Doktora yaptım. Doktorayı da kamu diplomasi alanına özellikle odaklandım. Ve üniversitede hocalık yaptık. İstanbul Üniversitesi'nde 2 yıl. Sanırım o notlarda yok. 2 yıl üniversitede hocalık yaptım. Basın İlan Kurumu'nda 5 yıl işte il müdürlüğü yaptım. Tekirdağ İl Müdürlüğü. Sonrasında genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. Ve en son da 2015 Şubat ayında AK Parti'den milletvekili adayı oldum. Ardından tabii seçilemedim. 8. sıra adayıydım. Seçilemedik. 1 Kasım seçimlerinde tekrar aday oldum. 5. sıra adayı olarak. Az bir oy farkıyla yine seçilemedik. Ve en son 24 Haziran seçimlerinde nasip oldum. Milletvekili olarak şu anda görevimizi yapmaya gayret ediyoruz.
Hayırlı olsun.
Teşekkür ediyorum. Çok
tabii
sağ olun.
Parlamentoda ve genel merkezde önemli görevler üstlendiğini belirtmemiz gerekiyor Sayın Can Bey'in. Onlardan da bahsedelim efendim.
Tabii. Hay hay. Şimdi tabii milletvekili olduktan sonra meclisin bir işleyiş sistemi var. O sisteme göre bütün milletvekilleri kendi görevlerini alıyorlar. Herkes komisyonlarda görev veriliyor. Ardından bu çalışmalar yapılıyor. Genel merkezde partide görevler veriliyor. Benim partideki görevim tanıtım ve medya başkan yardımcılığı Mahir Ünal Bey ile. Mahir Ünal başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Mecliste de Dışişleri Komisyonu üyesi ve yine TÜRKBA var. Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi. Orada da yine TÜRKBA üyesi olarak görevlerimiz var. Tabii yoğun çalışıyoruz. Bugün sadece TÜRKBA'nın toplantısı vardı, çalıştayı vardı çevreyle ilgili. Aynı saatte içerisinde de Dışişleri Komisyonu'nun İran heyetini ağırladığı bir program vardı. Hem TÜRKBA'ya katıldık, arkasından İran heyetini ağırladık. Sonrasında da size geldik. Yani böyle yoğun bir koşturmaca içerisinde. Az önce arkadaşlarımıza da söyledim, bizleri karşılayan arkadaşlara. Yani dakika dakika zamanla yarıştığımız bir gün oldu. Tabii bu arada bizim sadece komisyon görevlerimiz değil, AK Parti milletvekilleri olarak sahada da çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şu anda 3 gün mecliste çalışıyoruz. 4 gün kendi memleketimize gidiyoruz. Seçmenlerle sürekli iletişim halinde olmaya gayret ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi ben 2015 yılından beri hem adaylık yaptım hem de sahadan hiç kopmadım. Uzun vadeli iletişim derler, bilirsiniz. Onu mümkün olduğunca yapmaya çalıştım. Sahayla bağı güçlü olan bir milletvekili olduğumu düşünüyorum. İşte burada 3 günlük meclis çalışmasını bitirdikten sonra da sahaya gidiyoruz. Milleti dinliyoruz. Onların sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Onlar bize sorunlarını iletiyorlar. Geleceğe dönük neler yaparız? Memleketimize nasıl yararlı olabiliriz? Biz Balıkesir milletvekiliyiz. Balıkesir için neler yapabiliriz? Bunun planlamalarını yapıyoruz. Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Yani böyle bir serüven devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kendi şehrimize hem de ülkemize bu anlamda önemli işler yapmayı planlıyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Bu bir çok önemli bir görev. Yani milletvekili olmak bir sorumluluk. Hem milletin sizi seçmesi, hem bu sorumluluğu vermesi, Cumhurbaşkanımızın bize güvenmesi, bu sorumluluğu vermesi bizim de omuzlarımızda bu yükü hissettiriyor. İnşallah biz de ona layık olmaya çalışıyoruz.
Evet, siyasetten diplomasiye uzanan hakikaten yoğun bir gündemin içinden geliyorsunuz.
Kesinlikle.
Diplomasiyi konuşacağız ama öncelikle siyasete bir bakalım isterseniz. Şimdi AK Parti olarak seçimlere hazırlanıyorsunuz. Artık 67 günlük bir süre kaldı. Hazırlıklar ne aşamada AK Parti efendim?
Ya tabii AK Parti gerçekten çok disiplinli, kendi gündemini oluşturan, kendi gündemini yoğuran ve götüren bir parti. Planlı bir parti, programlı bir parti. Bizim bütün aşamalar, seçime gidiyoruz. Seçime yönelik bütün aşamalarımız şu anda planlanmış vaziyette. Geçen hafta genel merkezimizde seçime yönelik, kampanya tanıtımına yönelik toplantılarımızı da yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah Şubat ayının başı itibariyle 60 günlük bir kampanya sürecimiz olacak. Ve bunun da her aşaması planlı. Öncesinde tabii bizim yine şu anda, yani şu anki anı da çok iyi değerlendiriyoruz. Yine çok böyle bildiğimiz seçim kampanyası gibi değil ama sürekli millete gidiyoruz. Sürekli insanları ziyaret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Hı hı. Kanaat önderlerini ziyaret ediyoruz. Milletimizi ziyaret ediyoruz. Onların evlerine gidiyoruz. Yani biz aslında seçim çalışmasını şu anda yapıyoruz. Ama Şubat ayının başından itibaren tam bir seçim kampanyası başlayacak. Sloganlarımız, müziklerimiz, sahada AK Parti'yi herkes hissedecek. Ama bu seçim biraz farklı bir seçim. Bazı değerler öne çıkıyor.
Evet, mesela, nedir onlar? O detaylara da biraz girelim tabii, istiyoruz. Merak ediyoruz çünkü.
Onlardan da bahsedeyim. Bir kere bir hizmet kavramı gerçekten AK Parti ile özdeşleşmiş bir kavram. Millete hizmet etmek bizim en önemli düsturlarımızdan bir tanesi. Milletimiz de sağ olsun bu anlamda AK Parti'yi sürekli bütün seçimlerde iktidara taşıyarak bu hakkı her zaman verdi. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız özellikle bu seçimlere yönelik dedi ki gönül belediyeciliği.
Evet.
Yani milletin gönlüne gireceksin. Milletle birlikte olacaksınız. Milletin sofrasında olacaksınız. Milletin düğününde olacaksınız. Milletin cenazesinde olacaksınız. Her daim milletle birlikte olacaksınız diye gönül belediyeciliği kavramını koydu bunun üzerine. Şimdi hizmet kavramı, gönül kavramı ikinci aşamada. Ve dedi ki Cumhurbaşkanımızın sözüyle yine söylemiş olayım. Eğer gönül vermezseniz gönüllere giremezsiniz diyor Cumhurbaşkanımız. Yani milletimize gönül vereceğiz. Hı hı. Milletimizle birlikte olacağız. İnşallah onların gönüllerine gireceğiz. Ve önümüzdeki dönemde bu gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yapacağız. Bunun ardından çevre kavramı çok öne çıkıyor biliyorsunuz. Çevreci bir seçim kampanyası olacak önümüzdeki dönem. Hı hı. Yine aynı şekilde bayraklar artık eskisi gibi yok. Evet. Herkesin evet. alıştığı öyle o bayraklar, her yerde bayrak. Olan o bayraklar artık kalktı.
Göz gözü görmüyordu o bayraklardan bazı seçimlerde ama evet. bu defa evet farklı bir profil var.
Kesinlikle bayraklar olmayacak ve bir de şey yani bunun ekonomisi de vardı. Artık önümüzdeki dönemde bayrak çok az, sadece işte seçim bölgesinin olduğu, seçim bürolarının olduğu yerlerde bayrak olacak. Başka türlü bayrağa izin verilmeyecek. Bütün partiler buna zaten uyum sağlayacak. Onların açıklamaları da o yönde.
Çevreci bir seçim olacak değil mi?
Çevreci bir seçim olacak kesinlikle. AK Parti bu anlamda da bir öncülük yapıyor aslında. Yine aynı şekilde biliyorsunuz bu poşet meselesi de var. Hı hı. Çok aslında çok anlamlı ve çok önemli bir adım attı AK Parti. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği bir kampanya bu, çevreci bir kampanya. Bu anlamda da artık poşetler de çevreci olacak önümüzdeki dönemde. Hı hı. Bunları da biz yine parti olarak kendi partimizin kampanyalarında dağıtacağız. Buna da öncülük etmiş olacağız. Gürültü olmayacak. Her yerde müzikler, önceden araçlara müzikler verilirdi ve bütün şehirde dolaşırdı evet. müzikler. Önümüzdeki dönemde bu da olmayacak. Müzikler sadece seçim çalışmalarının yapıldığı seçim bölgelerinde, seçim bürolarında müzik çalınacak. Yani çevreye son derece duyarlı, milletimizi rahatsız etmeyen, çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldıran hı-hı. bir kampanyayı hep birlikte görmüş olacağız. Türkiye genelinde.
Aslında yüksek lisansını ve üniversitedeki eğitimini medya ve iletişim üzerine yapan biri için evet. bu politikadaki değişim de herhalde iyi bir laboratuvar oluyor sizin için.
Kesinlikle, ama şu var, ben onu söyleyeyim. Benim zaten yüksek lisans tezim siyasal iletişim üzerine.
Evet.
Doktora tezim de siyasal iletişimde de markayı işlemiştim. Liderlerin markalaşmasını işlemiştim. İlginç bir aslında yüksek lisans tezim vardır. Doktora tezim de kamu diplomasisi ama TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın kamu diplomasi anlamındaki etkisini incelemiştim. Bu alanın şeyiyiz yani, bunu da dersinde verdik evet. üniversitelerde. Bir kavram daha var, bunu da unutmadan söyleyelim. Bir de dijital ayağı var bu işin. Biz önümüzdeki dönemde tam çevreci bir kampanya götüreceğiz ama aynı zamanda dijitalleşmeyi, artık hayatımız tamamen değişti. İnsanlar dijitali herkes kullanıyor. İnternet hayatımızda tamamen. Bütün bunların hepsini önümüzdeki dönemde bu imkanların hepsini AK Parti olarak kullanacağız. Az önce de söylediğim gibi AK Parti öncü bir parti. Bütün alanlarda bu ülkede öncülük yapmış bir parti. Diğer partiler de öncülük yapmış bir parti. Yeniliklere açık olduğunu her daim hissettirerek. İnşallah bu dijitalleşme konusuyla alakalı da önümüzdeki dönemde herkes bunu görecek. Bütün sosyal medya mecralarını çok iyi bir şekilde kullanacağız. Bunun yanı sıra Aynı şekilde dijital anlamda işte video biliyorsunuz son dönemde çok yoğun bir şekilde artık hayatımıza girdi. O viral olabilecek videolar inşallah hazırlayacağız. Videoları kullanacağız. Bunlar bizim yani diğer partilere karşı da inşallah önemli derecede öne çıkaracak. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Tamamen ana akım medyadan kopup, radyo, televizyon ve gazeteden kopup sadece dijital kullanacağımız anlamına gelmiyor. Hem ana akımı kullanacağız hem de dijital mecrayı kullanacağız. Dijital mecranın da kendine özgü bir karakteri var tabii ki. Mesela Facebook farklı bir özellik isteyen sosyal mecra. YouTube yine aynı şekilde işte video mecrası. Instagram daha çok gençlerin olduğu fotoğraf ve video üzerinde dönen farklı bir mecra. Twitter daha çok metin ve fikir üzerine hashtagler ve trend topikler üzerinde ilerleyen ayrı bir mecra. Bütün bu mecraların hepsini AK Parti olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde teşkilatlarımızla sürekli birlikte olabileceğimiz ve mesaj paylaşımı yapabileceğimiz 1 milyon 500 bin teşkilat mensubumuzla birlikte her an iletişim kurabildiğimiz platformumuz var. Oradan da teşkilatımızla iletişim kurarak bu kampanyayı yürüteceğiz. Yani AK Parti dediğim gibi biraz önce de tamamıyla seçime hazır. Her yönüyle sahaya inmeye hazır. Sloganlarımız belirlendi, müziklerimiz hazırlandı, videolarımız hazırlandı. İnşallah 1 Şubat itibariyle bunu bütün milletimizle paylaşmış olacağız.
Biraz da Balıkesir'den bahsedelim istiyoruz. Sizin seçim bölgeniz. Evet. Yurt dışında da pek çok dinleyicimiz var Balıkesirli. Onlar da merak ediyorlardır eminim. Kentle ilgili AK Parti'nin tercihi neye göre şekillendi? Nasıl bir hazırlık yürütülüyor orada?
Ya tabii Balıkesir Türkiye'nin önemli büyük şehirlerinden bir tanesi. Hep Bursa'yla İstanbul ve İzmir arasında kalmış. Bu üç büyük şehir arasında kalmış. Çok önemli bir şehir aslında. İki denize kıyısı olan. Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık potansiyelini bünyesinde barındıran. Şu anda Türkiye'yi doyuran il diyoruz biz Balıkesir için. 14.473 kilometrekare alanı olan. Mesela şöyle izah edeyim, somutlaştırmış olayım. Bandırma ile Ayvalık arası 210 kilometre. Yine aynı şekilde Bandırma ile Sındırgı ve Dursunbey arası yine 200 kilometre yakın mesafeler. Yani böylesine yaygın bir şehirden bahsediyoruz. Büyük bir alanı olan bir şehir. Evet. Bütün bu alanları dolaşmak, bütün bu alanları çalışmak, bütün bunu potansiyeli keşfedip halkımıza sunabilmek kolay değil. Yine sadece tarım değil, bakın turizm anlamında da ciddi potansiyel taşıyor. Dediğim gibi iki denize kıyısı olan bir yer. Güney Marmara'da Erdek ve Bandırma bölgesi. Yine aynı şekilde Körfez kısmında Akçay, Altınoluk'taki turizm tabii ki turizm potansiyeli. Doğa turizmine döndüğümüzde Kaz Dağları var Körfez bölgesinde, Edremit, Altınoluk civarında, Çanakkale'ye doğru uzanan. Yine aynı şekilde Dursunbey tarafına geldiğimizde Alaçam Dağları var. Erdek tarafına gittiğimizde Kapıdağ var. Kapıdağ Yarımadası. Yani gerçekten bu anlamda da endemik bitkileri kendi bünyesinde barındıran, doğa anlamında da çok ciddi imkan sunan bir şehirden bahsediyoruz. Tabii bitti mi bitmedi. Daha devamı var. Hani derdi eskiden satıcılar vardı. İstanbul'da çok görürdük biz onları. Sürekli bir şeyler çıkarttı. Bitti mi bitmedi diye yeni şeyler çıkartırdı. Bizim de öyle. Gerçekten şehrimiz çok zengin. Özellikle jeotermal alanında bugün dünyada jeotermal kaynağını bünyesinde barındıran ve kaliteli jeotermal üretebilen bir şehirden bahsediyoruz. Rüzgar enerjisi imkanlarımız var. Yani Balıkesir inşallah gerçekten var olan potansiyeliyle birlikte ben şunu çok açık söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda en öne çıkacak 10 şehir arasında ben Balıkesir'i görüyorum. Balıkesir olduğum için değil, bu potansiyeli hissediyorum. Yapılan araştırmalar, çalışmalar da bize bunu açık bir şekilde gösteriyor. Ben seçim kampanyasına ilk başladığımda 2015 yılındaki adaylık sürecimde Balıkesir için parlatılmamış pırlanta kavramını kullanmıştım. Ve halkımız da çok sevmişti. İnşallah biz bu pırlantayı önümüzdeki dönemde parlatacağız ve Balıkesir'i bir değer olarak Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz Bey, şu anda Merkez İlçe Başkanımızdı. Karesi İlçe Belediye Başkanımızdı. Oradan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu. İnşallah Yücel Yılmaz Bey'le ve diğer 20 ilçemizle birlikte, 20 ilçe artı Büyükşehir 21 tane belediye var bizde. Bu kampanyayı yürüteceğiz. 14 belediye şu anda bizde. Balıkesir'de yani çok güçlüyüz. Ve Balıkesir halkının genel eğilimi de büyük çoğunluğu %60 gibi bir kesimi daha çok kendini muhafazakar olarak tanımlıyor. Böyle bir veri de var elimizin altında. Yani AK Parti'nin güçlü olabileceği, güçlü bir şekilde seçim alabileceği yerlerden bir tanesi Balıkesir. İşte biz buna hazırlık yapıyoruz. Şehrimiz inşallah önümüzdeki dönemde tekrar AK Parti belediyeciliğiyle, AK kadrolarla diyoruz biz, yoluna devam edecek. Buna inanıyoruz. Tabii. Ve bu arada tabii yurt dışındaki izleyicilerimize de hepsine selam ediyoruz.
Evet, tabii yurt dışından da dikkatle dinliyorlar. Özellikle Balıkesirli vatandaşlarımız neler yapılacak kentte yeni dönemde, onu da merak ediyorlar. Siz yayının başında da belirttiniz, sürekli sivil toplum örgütleriyle iç içe olan, halkla iç içe olan bir isimsiniz. En çok hangi konularda size talepler geliyor? Balıkesir'in beklentileri nedir önümüzdeki dönem için?
Ya tabii şimdi yerel anlamda bunun soruyorsanız, belediyecek anlamında soruyorsanız, işte altyapıdan tutun da işte yeni yapılacak projelere kadar, teleferik projesinden turizm projelerine kadar çok sayıda bize proje talepleri geliyor. Daha doğrusu hizmet talepleri geliyor. Mesela üniversite açılması noktasında bir çalışmamız var. Bizim Bandırma bölgemiz, şimdi Balıkesir dediğimiz zaman az önce anlattım size, alanı çok yaygın olan bir şehir. Sadece Bandırma bölgesini düşünürseniz, Bandırma'da nüfus 155 bin. Bu bir ilçe. Evet. 155 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz.
Birçok ilden büyük bir yer.
Birçok ilden büyük, evet. Körfez'e geldiniz, Edremit'e 150 bin nüfuslu Edremit var. Yani iki tane ilçemiz bizim birçok ilden büyük potansiyel barındırıyor. Şimdi Bandırma'da üniversite açıldı. Şehirde merkezinde Balıkesir Üniversitesi var. İnşallah bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi de Körfez bölgesinde, Edremit, Burhaniye bölgesinde de bir tane yeni bir Körfez Üniversitesi açmak. Bununla ilgili de çalışmaları epey ilerlettik. Önümüzdeki dönemde milletimize bu hizmetleri sunmak. Sağlık alanında çok ciddi çalışmalarımız var. İlçelerimizin çoğunda yeni devlet hastaneleri yapıldı ve bu tip çalışmalarımız devam ediyor. Yine aynı şekilde tabii Balıkesir biraz da memurların çok fazla yoğun yaşadığı, emeklilerin yoğun yaşadığı bir şehir. Bunların talepleri var, ulaşım yönündeki talepleri var. İnşallah bunların hepsini önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Ama tabii sadece yerel ve belediyecik anlamında değil, orada çalışan insanların siyasetle ilgilendiğiniz için iş talebi var. İş talebi çok yoğun bir şekilde hissedilen bir şey. Tayin talepleri çok yoğun bir şekilde geliyor. Bütün bunların hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Milletvekilliği tabii gerçekten adı üstünde milletvekili ya, milletin her şeyiyle ilgileniyoruz. Yani milletimizin her türlü ihtiyacıyla ilgilenmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda yoğun bir iş. Fedakarlık isteyen bir iş gerçekten. Şimdi ben bazen konuşurken söylüyorum arkadaşlarımıza da, bizim milletvekilinin hukukunu diyorum ben size emanet ediyorum. Yani bizim hukukumuzu en başta siz koruyacaksınız. Biz zaman zaman hata yapabiliriz, zaman zaman yanlış yapabiliriz. Bu yanlışlarımızda, bu hatalarımızda bizlere uyaracaksınız. Ama bizim hukukumuzda yine siz koruyacaksınız. Bizi siz seçtiniz. Bize bu görevi siz verdiniz. Bizim size yanlış yapma gibi bir lüksümüz asla olamaz. Biz size her daim hizmet etmek isteyen, her daim bu anlamda yardımcı olmak isteyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bunu da milletimize açık bir şekilde paylaşıyoruz. Tabii az önce de konuştuk. Artık hayat çok farklı bir şekilde ilerliyor. Siyaset de kendini ister istemez bu yönde yeniliyor. Sosyal medya deyip geçmeyelim. Sosyal medya şu anda artık herkesin hayatında, herkesin evinde, herkesin elinde. Bu da siyaseti dönüştürdü. Yani siyaseten bir hata yaptığınızda ya da bir meseleyle ilgili bir şey yapmaya çalıştığınızda her şey sosyal medya anında şeyi görüyor, tepki görüyor, etkileşim alıyor ve siz de buna göre kendinizi yenilemek ve dönüştürmek zorunda kalıyorsunuz ya da ona cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Vermeniz de gerekiyor zaten. Bütün bunları işte yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada mesela sosyal medyaya uyum sağlayamayan nesil de var. Mesela şimdi biz genç nesiller bu işte biraz daha avantajlı. Ama mesela bir siyasetçinin artık sosyal medyasının olmamasını ben düşünemiyorum. Yani o hesabın olmaması bir siyasetçi için gerçekten çok büyük eksiklik. İşte artık ona da uyum sağlaması gerekiyor siyasetçilerimizin. Tabii yaşı birazcık büyük olanlar, yaşlı demeyelim, bu anlamda bu işe adapte olmakta zorlanıyorlar. Ama artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor.
Evet, siyasetteki dönüşümden bahsetmişken özellikle anayasa değişikliği ve genel seçimlerle birlikte hayatımıza giren bir de ittifaklar gerçeği var.
Tabii.
Cumhur İttifakı da MHP ile AK Parti arasında kurulmuştu. Yerel seçimlerde de devam edecek. Muhalefet de Millet İttifakı adı altında işbirliği yapıyor. Bu ittifak süreçleri nasıl yansıyacak yerel seçimlere sizce? Özellikle AK Parti ile MHP arasındaki işbirliğinin sandığa nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?
Tabii bu yerel seçim anlamında ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Bunun nasıl sonuç üreteceği noktasında biz ümitliyiz. Son derece olumlu bir refleks sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü parti olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti gerçekten bu ittifakın bütün kurallarına saygılı davranıyor. Liderlerimiz sürekli bu anlamda gerekli uyarıları teşkilata yapıyorlar. Hata yapmamaya çağırıyorlar. Kurallara herkese uyması gerektiğini ifade ediyorlar. Hatta Samsun'da bir örnek yaşandı. Hata yapanlar cezalandırıldı, ihraç edildi partilerden. Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman son derece nezaketli, son derece saygılı, birbirimizin hukukuna riayet eden bir anlayışla seçim kampanyamızı yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de ben bu anlamda hiçbir hata, kusur olacağına inanmıyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi kurallar belli, hukuk belli, herkes bu hukuka göre hareket edecek. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsunuz aday olduğu iller var, ilçeler var. Evet. Biz oralarda onları destekleyeceğiz. Onlar da inşallah bizim adaylarımızı diğer illerde destekleyecekler. Hep birlikte bu kampanyayı yürüteceğiz. 24 Haziran seçimlerindeki bu ittifak son derece güzel bir şekilde işledi. İnşallah yerel seçimlerde de aynı şekilde işleyecek. Şu anda bir sorun gözükmüyor, onu söyleyebilirim. Türkiye genelinde herkes son derece bu uyuma dikkat ediyor. Tabii karşı tarafta Millet İttifakı'nda ciddi sıkıntılar var. Bunu çok, yerel adayların belirlenmesi noktasında bile çok ciddi sıkıntılar var. Bunu görüyoruz. O uyumsuzluk tabii muhtemelen sandığa da yansıyacaktır. Biz bu anlamda kendimizi avantajlı görüyoruz. Çünkü başına itibaren kurallarımızı dediğim gibi belirledik. Biz yol aldık, ilerliyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla da seçimi tamamlayacağız.
Evet, hemen dinleyenlerimize aktaralım. Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını yarın kamuoyuna açıklayacak. Yarın AK Parti'de AK Parti'de ay sonu itibariyle hem beyannamesini hem de adaylarını tanıtacağı bir organizasyon yapmayı planlıyor. Ve siz de belirttiniz, 1 Şubat'tan itibaren de 60 günlük bir propaganda süreci işleyecek ki hakikaten hareketli bir dönem olacağını söyleyebiliriz.
Evet. İnşallah. Evet. Sayın Can Bey, yerel seçimler için yoğun bir hazırlık var ama aynı zamanda çevremizde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Diplomasi trafiği de oldukça yoğun. Bu hareketliliği nedenlerinin başında terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler var. Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti ve Fırat'ın doğusuna da yeni bir harekat planlanıyor. Öncelikle Zeytin Dalı Harekatı bir yıllık süreçte bölgede neleri değiştirdi? İstenen sonuçlar alındı mı orada?
Ya şimdi bir kere bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye güçlü bir ülke. Kendi bölgesini domine eden, kendi bölgesini de sözü dinlenen, gerçekten istikrarlı bir ülke, ekonomisi büyüyen bir ülke, güçlü bir liderlik tarafından yönetilen bir ülke ve milletin de iktidarına güvendiği bir ülke Türkiye. Şimdi böyle bir şeyle hareket ettiğimiz zaman ister istemez en önemli şeylerden bir tanesi kendi istikrarını sağlama, kendi güvenliğini sağlama noktasında Türkiye'nin mutlaka inisiyatif alması gerekiyordu. Ve bu inisiyatifi de aldı. Bütün güçlü devletlerin karşı çıkmasına rağmen o terör koridoru denilen koridoru oluşturdu ve şu anda artık daha önceden biliyorsunuz ülkemize yönelik oradan saldırılar oluyordu. Terör saldırıları yapılıyordu. Bütün bunların hepsinin önüne geçtik. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra artık orada da çok ciddi anlamda güvenli bir bölge oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte de Türkiye kendisiyle ilgili yaşanacak her türlü sıkıntıya anında cevap verebilecek güce ve potansiyele sahip. Tabii şunu mutlaka altını çizmek lazım. Bölge çok karışık. Hemen çevremizdeki ülkeler Irak, Suriye, buralarda ciddi karışıklıklar var. Bölgeye yönelik ciddi planlar var. Bunları da çok net bir şekilde görüyoruz. İşte Türkiye'de bu yaşanan süreçlerde kendi dengesini oluşturuyor. Çevre ülkelerle ittifaklarını kuruyor, işbirliklerini oluşturuyor. Mesela Cumhurbaşkanımız bugün Rusya'da Vladimir Putin'le görüştü. Orada çalışmalarına devam ediyor. Şimdi İran'la yapılan çalışmaları hepimiz biliyoruz. Bugün biz de burada Türkiye'de İran heyetini ağırlamıştık. Onlar da ziyarete gelmişlerdi. Orada da bu tip konular konuşuldu, gündem edildi. Yani Türkiye'nin kendi bölgesinde Gerçekten bu güvenlik meselesini çözmekle ilgili her türlü adım attığını görüyoruz. Az önce siz de söylediniz, önümüzdeki dönemlerde bir operasyondan bahsediliyor. Ve bununla ilgili de çalışmalar bizzat Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülüyor. Yani bizim hiçbir şekilde bu milletimize zarar gelecek, milletimize saldırı yapabilecek hiçbir teröriste müsaade etmeyeceğimizi artık tüm dünya öğrendi. Sadece yurt dışında değil, yurt içindekilere de aynı şekilde devletimiz acımasız bir şekilde terör yapan, teröristlik yapan herkese hak ettiği dersi veriyor. Ve bundan sonraki dönemde de güvenlik kuvvetlerimiz her türlü önlemi alacaklar. Biz şunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Türkiye önümüzdeki 100 yılın inşallah gerçekten büyüyen ülkelerinden bir tanesi olacak. Öncelikle kendi bölgesinde yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi olacak. Sonrasında dünyada ekonomisi büyüyen, kendi gücünü dünyada hissettiren ülkelerden bir tanesi olacak. İşte bütün bunların olabilmesi için de bizim 2023 yılına giden adımları, 2053 yılına giden adımları, 2071 yılına giden adımları, kendi stratejilerimizi, kendi planlarımızı şimdiden hazırlıyoruz. Zaten ona yönelik çalışmalarımızı da yapıyoruz.
Evet, tabii 20 Ocak itibariyle Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılını doldurduğunu belirtelim. Burayla ilgili de bazı rakamları aktaralım dinleyenlerimize. Şehitlerimizi anarak tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 55, Özgür Suriye Ordusu'ndan 398 personel şehit düştü harekat sırasında. Hepsine rahmet diliyoruz. Tabii burada 4500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini ve o bölgelerde bugün Amerika'nın da dile getirdiği güvenli bölgenin aslında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından hayata geçirildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra 200'den fazla meskun mahallin teröristlerden arındırıldığını aktarmak gerekiyor. 2000 kilometre karelik alanda da kontrol sağlandı. 400 bin kişi bölgeye dönüş yaptı. Bu da hakikaten önemli bir veri. Siz efendim propagandadan da bahsediyorsunuz. Türkiye aleyhine bu süreçte hakikaten fazlaca olumsuz propaganda faaliyetleri yürütüldü. İşte Türkiye'nin sivillere hedef aldı başta olmak üzere. Onlar hakkında neler söylersiniz? Sanki Türkiye bu yönden vurulmaya çalışıldı ve o harekatlar engellenmeye çalışılıyor.
Türkiye kadar bu konuya hassasiyet gösteren dünyada ben başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Yani kesinlikle biz sivillere karşı son derece hassas davranıyoruz. Hatta sürenin uzun zaman almasını göz önüne alarak, bütün maliyetlere katlanarak, her türlü zorluklara katlanarak sivilleri korumaya dikkat ediyoruz, gayret ediyoruz. Ama burada tabii ki karşı taraf iyi niyetli hareket etmiyor. Yani bu propagandayı yapanlar, Türkiye'yi karalamaya çalışanlar, ülkemizi zor duruma düşürmeye çalışanlar iyi niyetle hareket etmiyorlar. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin bölgede hakimiyet kurmasından rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin o terör bölgelerini temizlemesinden rahatsız oluyorlar. Yani Türkiye şu anda ne yapıyor? PKK'lı teröristleri yok ediyor. Türkiye ne yapıyor? DAEŞ denilen o terör yuvasını dağıtmaya çalışıyor. Türkiye şu anda ne yapıyor? Bölgede zor durumda kalan sivilleri kalkan oluyor ve onları korumaya çalışıyor. Bütün bunlar ortadayken ve milyonlarca sivile kucak açmış, onları besleyen, onları doyuran bir ülkenin yaptığı her şey ortadayken ısrarla kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. Ama istedikleri kadar yapsınlar, artık dünya eski dünya değil. İletişim olanaklarıyla insanlar her şeyi görüyor. Devletler, bütün devletler tabii böyle değil yani. Bunu yapanlar var bazıları ama Türkiye'nin yaptığı bu gerçekleri gören, takdir eden ve bunu uluslararası platformlarda dile getiren ülkeler de var, insanlar da var. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Bizim ülkemiz, daha doğrusu bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz, biz ona merhamet medeniyeti diyoruz. İnsana zarar veren, yani insanları yok eden bir anlayışla asla sahip değil. Sivilleri yok eden bir anlayışla asla sahip değil. Tam tersine tarih boyunca nerede siviller zora düştüyse, nerede insanlar zora düştüyse her daim kucak açmışız. Onlara ev sahipliği yapmışız. Bunu da yine tarih kitaplarını açıp baktığında herkes görebilir. Bu medeniyetin çocukları asla sivillere zarar vermez. İstedikleri kadar uğrasınlar, onlar bunu kimseye anlatamazlar.
Tabii zaten kamplara şöyle bir baktıklarında o farkı net olarak hissediyorlar. Sadece 3,5 milyon sığınmacının bile Türkiye'ye geldiğini göz önünde tuttuklarında ki bunların arasında hiçbir etnik ve mezhepsel fark gözetilmeden bu insanların ağırlandığını düşündüğümüzde hakikaten Türkiye'nin değeri bir kez daha ortaya çıkıyor.
Efendim, hatta şunu da söyleyebiliriz. Buyurun. kampların kalite düzeyi, yani oradaki yaşayan insanların bizdeki kampların kalite düzeyiyle uluslararası alanda açılan bazı kampların kalitesi birbirine karşılaştığında arada da dağlar kadar fark var. Son derece buradaki kamplar insanların yaşayabilecekleri doğal bir ortam sunuyor.
Kesinlikle zaten Avrupa ülkelerinin o sığınmacıları ağırlama şekillerine, daha doğrusu ağırlama demeyelim ona, karşılama şekillerine baktığımız
zaman. Onlar ağırlamak istemiyorlar. Ağırlamamak için her şeyi yapıyorlar şu an.
Evet, o tüm anlaşmaları da çıkıyor. Yapıyorlar.
Evet, kesinlikle.
Amerika'nın Suriye'den askerlerini çekme kararı bölge için bir süreç başlatmış görünüyor. Bunun hakkında da sizden dinlemek istiyoruz. Türkiye'nin tavrına ilişkin çelişkili açıklamalar da geldi. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmeleri oldu iki kez. Sis perdesini aralamış gibi görünüyor bu görüşmeler ama bu anlamda Amerika ile ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Amerika'nın geçmişteki tavrı göz önüne alındığında geleceğe ilişkin nasıl bir işbirliği yapılabilir Amerika ile?
Ya tabii son dönemdeki ilişkilere baktığımız zaman çok kolay olmadı bazı şeyler. Az önce de anlattım. Kendi bölgemiz açısından yaşananlar kolay değildi. Süreçlerin yönetilmesi gerekiyordu. Zorluklar vardı. Uluslararası birçok ülkenin müdahale ettiği bir bölgesel bir sorundu Suriye meselesi. Bütün buna rağmen Türkiye son derece ortaya koyduğu vizyonla, ortaya koyduğu politikayla, stratejileriyle ve duruşuyla bence tüm dünyada şu anda kazanan ülke konumunda. Bunu herkes görüyor. Çünkü Türkiye başından itibaren koyduğu her ilkeye uydu. Oranın orada asla bir terör bölgesi oluşturulamayacağını açık ve net bir şekilde söyledi. Oluşturmaya çalışanlara hak ettiği dersi vereceğini söyledi Türkiye. Mutlaka oraların temizleneceğini söyledi. Bize Cumhurbaşkanımızın ağzından bunlar ifade edildi ve gereği de yapıldı. Şimdi bütün bunları görüyorlar ve Türkiye'nin duruşunu da görüyorlar. Haliyle bölgede Türkiye'siz bir şey yapılamayacağını artık herkes anladı ve şu anda masada güçlüyüz. Her daim yani güçlüyüz hamdolsun. Yani bizim ülkemiz kendi bölgesine hakim olan, kendi siyasetini yöneten, uluslararası ilişkilerini doğru bir şekilde yöneten bir ülke. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliğin altını mutlaka çizmek lazım. Önümüzdeki dönem zaten bunun önemli yansımalarından bir tanesi Amerikan askerlerini çekiyor olması. Trump'ın bu anlamda yaptığı açıklamalar da yine Türkiye'nin politikalarını haklı çıkaracak yönde açıklamaları var. İnşallah önümüzdeki dönemde o bölgenin biz daha böyle sükunetin sağlandığı, huzurun sağlandığı, barışın sağlandığı, Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde kendisini yönetebildiği, Suriye halkının kendisini yönetebildiği bir dönemin geleceğine inanıyoruz. Bütün dünya ülkelerinin de bu bölgenin insanlarının artık üzerinden elini çekmesi gerekiyor. Bölge insanı da huzur içerisinde yaşamayı hak ediyor.
Evet, dileriz kısa süre içerisinde Suriye'de artık biraz düzenli bir döneme girilir.
Sadece Suriye değil, Irak. Kesinlikle. Aynı şekilde Libya, aynı şekilde Yemen, aynı şekilde.
Orta Doğu'da sükunet.
Artık bu sükunetin gelmesi gerekiyor. Evet. Yıllardır insanlarımız, gerçekten bizim kültürümüzün insanları büyük çoğunluğu Müslüman. Çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Artık bu dönemin sona ermesi gerekiyor. Barış ve huzurun bölgeye gelmesi gerekiyor.
Evet. Efendim sizin Dışişleri Komisyonu üyesi olduğunuzu hatırlatmıştık ama aynı zamanda Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler asamblesi Türk grubu üyesisiniz. Dolayısıyla Türk dünyasıyla ilişkiler konusunda da son derece önemli çalışmaları olan birisiniz. O coğrafyaya baktığımızda Türk dünyasıyla, Türk ülkeleriyle, kardeş ülkelerle ilişkilerimiz hangi düzeyde, onu da sormak isteriz.
Şöyle söyleyebilirim, hiç olmadığı kadar şu anda güçlüyüz. Hiç olmadığı kadar birbirimize yakınız. İlişkilerimiz son derece güçlü. Özellikle TÜRKBA, Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi parlamentolar arası çalışmaları yapıyor. Komisyonlarımız var. Hukuk komisyonumuz var, ekonomi komisyonumuz var, çevreyle ilgili bir komisyonumuz var. Bir de kültürel ve insani konularla ilgili komisyonlarımız var. Bu komisyonlar üzerinden ülkelerle çalışmalar yapıyoruz. Çalıştaylar yapıyoruz. İşte bazen bu çalışmayı Kırgızistan'da yapıyoruz, bazen Azerbaycan'da, bazen Türkiye'de. Bugün Türkiye'deki çevreyle ilgili olan çalışmada mecliste yapıldı. Evet. Yarın da devam edecek. Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız ve onlar aynı zamanda Türkiye'nin önemli kurumlarında ziyaret edecekler. Bu anlamda bir fikir alışverişi yapıyoruz. Tabii çok ciddi bağlarımız var. Ta geçmişten gelen kültürel bağlarımız var, dil bağımız var, soy bağımız var. O ülkelerle olan ilişkilerimizi ne kadar güçlendirebilirsek güçlendirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar 300 milyonluk bir nüfus alanından bahsediyoruz.
Müthiş bir potansiyel.
Kültürel bir ağdan bahsediyoruz. Bu hepimizin bunun farkında olarak, onların da bunun farkında olarak ki ben Kırgızistan'a da, diğer Kazakistan'a da, Azerbaycan'a da gittim. Onlar da bunun son derece artık farkındalar. Türkiye'ye karşı çok olumlu düşüncelerle hareket ediyorlar. İnanılmaz bir sevgi var. Cumhurbaşkanımıza olan sevgi gerçekten üst boyutlarda. Ülkemize olan sevgi üst boyutlarda. Şimdi buna baktığımız zaman artık bizim bunu mutlaka kullanmamız ve değerlendirmemiz lazım. İşbirliğini güçlendirecek her türlü çalışmanın önünü açmamız lazım. TÜRKPA bunlardan bir tanesi. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. TÜRKPA'nın önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bugün TÜRKPA üyesiyiz. Orada olduğumuz süre boyunca bu anlamdaki çalışmaları inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz TÜRKPA'nın başkanı meclis başkanımız. Evet. Binali Yıldırım Bey doğal başkan olarak şu anda yürütüyor. Bu minvalde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabii sadece TÜRKPA değil. O bölgeye yönelik başka çalışmalarımız var. Türk Konseyi var. Hı hı. Yine önemli bir kurum. Devlet başkanı düzeyinde yürütülen. Yine aynı şekilde TürkSoy, o bölgeye yönelik yapılan önemli çalışmalardan bir tanesi. TİKA'nın o bölgeye yönelik çalışmaları var. Yunus Emre Enstitüsü'nün o bölgeye yönelik çalışmaları var. Bütün bunların hepsinin totalde amacı belli. Bu 300 milyonluk medeniyet havzasının doğru bir şekilde üretilmesi, ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu potansiyelin doğru bir şekilde insanlarımız için kullanabilmesi amacıyla bu kurumlar kuruldu. Tabii Nur Sultan Nazarbayev'in bir şeyi vardı. Son Türk Konseyi toplantısında teklifi vardı. Çok fazla kurum var. Bu kurumların hepsi biraz böyle birbirlerinin alanlarına da girer şekilde çalışmalar yapıyorlar. Aslında bunların sayısını azaltalım. Tek bir çatı altında toplayalım yönünde de bir teklifi oldu. Önümüzdeki bununla ilgili de çalışmalar da yapılıyor. Önümüzdeki günlerde belki daha güçlü kurumların olduğu bir dönemi de yaşayabiliriz. Yani bizim kısaca yaptığımız şeyler bunlar. İnşallah hem ülkemizin geleceği hem de Orta Asya Cumhuriyetlerimizin, oradaki Türk Cumhuriyetlerinin geleceği anlamında bu çalışmaların hepsinin önemli hizmetleri olacağını düşünüyorum.
Evet, ana vatandan ata yurtlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bu anlamda efendim baktığımız ekonomik anlamda da müthiş bir potansiyel olduğunu gözlemliyoruz.
Kesinlikle doğru. Şimdi şöyle, biz geçen gittiğimizde Kırgızistan'a gitmiştik. Ben o kadar şaşırdım ki bizim ürünlerimiz oralarda satılıyor.
Evet.
Türkiye'deki birçok ürün pazarlara gittiğimizde hadi dedik hediye alalım çocuklarımıza. Benim bir oğlum bir kızım var.
Allah bağışlasın.
Çok teşekkür ederim. Onlara hediye alalım dedik. Şeye gittik. Pazara baktım, orada Türk ürünleri satılıyor. Yani artık ciddi anlamda gerçekten bir yakınlaşma oluşmuş. Her yerde Türkçe konuşuluyor. Hatta şöyle bir olay yaşadık. Bizimle birlikte gelen bir arkadaş İngilizce sordu resepsiyoniste otelde. Kız direkt Türkçe cevap verdi. Yani Türkçe konuşabilirsin dedi. Yani bu kadar bir iç içe geçmiş. Aynı şekilde orada üniversite var. Manas Üniversitesi artık içerisinde Türk hocaların ciddi anlamda ağırlıkta olduğu üniversite var. Yani bütün bu çalışmalara baktığımız zaman hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamdaki bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz tabii ki.
Evet tabii, şimdi son dönemde özellikle Türkiye'nin bir taraftan Avrupa Birliği'ne üyeliği konuşuluyor, bir taraftan Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izleniyor, Karadeniz'le ilgili işbirliği projeleri var ama herhalde Türk dünyasını ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü ilişkiler neredeyse sıfır sorunla devam ediyor. Kimi zaman belki belli konularda farklı görüşler ortaya çıkabiliyor ama özellikle yakın tarihteki gelişmelere baktığımızda o işbirliğinin boyutunun giderek büyüdüğünü söyleyebiliriz. TİKA'nın çalışmaları da herhalde bu anlamda son derece önem arz ediyor. Ne dersiniz efendim?
Tabii doğru. Şimdi TİKA sadece Orta Asya Cumhuriyetlerinde değil, Balkanlarda da çok önemli çalışmalar yapıyor. Yani bu anlamda kendi kültürümüzün yaşatılması, kendi değerlerimizin yaşatılması ve oraların mamur edilmesi, imar edilmesi, eski eserlerin iade edilmesi yeniden. Bütün bu çalışmaları TİKA yapıyor. Tabii Yunus Emre Ensu işin daha çok kültürel boyutuyla, evet, oradaki insanların eğitilmesi anlamında çalışmalar yapıyor. Mesela biz bir Sırbistan ziyaretine gitmiştik. Orada Yunus Emre Ensu'yu ziyaret ettik. Yani içeride tamamen Sırbistan'da doğmuş, büyümüş Sırp insanlar Türkçe konuşuyorlardı. Dedik siz bunu nasıl öğrendiniz? Bu Yunus Emre Ensu'yu öğrendik dediler. Çok ve güzel. Orada şey yapıyorlar, Sırplara Türkçe öğrenmişler. Sırplara hocalık yapıyorlar. Yani yine Türkçe öğretiyorlar. Bütün bu açıdan baktığımız zaman bu kurumların aslında ne kadar kıymetli işler yaptığını, önemsenmesi gerektiğini, beslenmesi ve desteklenmesi gerektiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Tabii Türkiye Cumhuriyetler'deki bu çalışmaların biraz daha yoğunluklu olarak devam etmesi lazım. Biz orada olduğumuz sürece onlar da bizimle olacaklar. Bu birlikteliği güçlendirmek anlamında da bu şeyi desteklemek lazım. Zaten kurumları desteklemek
özellikle
lazım.
Özellikle o Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının olduğu dönemde ilk mesajların hemen Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, tabii, kardeş ülkelerden Bosna'dan geliyor olması, Bosna'dan evet, geliyor olması. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı da dediğe getiriyor. Hani Türkiye'nin bir coğrafi sınırları var, bir de gönül coğrafyası var. O coğrafya çok daha geniş. O coğrafya evet, Asya'nın...
Onu şöyle diyeyim, evet, Türkiye sadece Türkiye'den ibaret bir ülke değil yani. Kesinlikle. Evet. Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi seven, Türkiye'ye sempati besleyen ülkeler var, insanlar var. Valla Balkanlar'da bile biz bunu çok net bir şekilde gördük. Fas'a gitmiştik mesela. Fas'ta bile ben bunu çok net gördüm. Yani Türkiye ayrı seviliyor. Yani kendi kültürümüzün bilen, bizim Türk kültürünü bilen, Türkleri bilen insanlar çok farklı yaklaşıyorlar. Farklı, evet, duygularla hareket ediyorlar.
Siz konuşmanızda şefkatten bahsetmiştiniz. Türkiye'nin o coğrafyalara yönelik şefkatli yaklaşımından bahsetmiştiniz. Merhamet, onun, evet, merhametli yaklaşımından. Herhalde onun da karşılığı geliyor bir anlamda halklar bazında en azından.
Kesinlikle. Ya şimdi tabii şunu mutlaka bilmek gerekiyor. Türkiye yani geriye doğru gittiğinizde binlerce yıla tekabül eden bir tarihi geçmişe sahip. Yani sadece bugüne Türkiye'yi bugüne konuşamayız. Biz tam oralara gitmişiz, oralarda o ülkeleri yönetmişiz, Afrika'yı yönetmişiz, Asya'da birçok ülkeyi yönetmişiz, Avrupa'nın içlerine kadar gitmişiz. Oralarda kendi medeniyet değerlerimiz oralarda her yerde var. Bütün bunları düşünerek hareket etmek lazım. Orta Asya'nın içlerine kadar gitmişiz. Yani bunları bir zamanlar hep bizimle birlikte yaşamışlar, bizimle birlikte hareket etmişler. Ya, zaman zaman sırf barış ve huzur getirsin diye çağrıldığımız yerler olmuş. Hı-hı. Türkler gelsin de buraya barış getirsin, huzur getirsin diye.
Her zaman tarih beklenen boyunca her zaman beklenen
Türk kavramı. Evet, kesinlikle. Bir şekilde yani yaşanıyor.
Bunu yapan bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Tamam, bugün elimizde Türkiye Cumhuriyeti sınırları kadar bir yer kaldı. Koca bir imparatorluktan, koca bir devletten. Ama biz varız. Yani dünyanın birçok yerinde varız. Az önce söylediğiniz gibi bu sadece coğrafi sınırlarla ilintili bir durum değil yani.
Evet, şu anda da o coğrafyalardan efendim sizin sözlerinize kulak veriyorlar. Programımızın sonunda son olarak onlara neler söylemek istersiniz?
Ya tabii şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye inşallah önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde yönetilmeye devam edecek. Güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Ve inşallah tüm dünyada insan haklarının, demokrasinin, barışın sesi olmaya devam edecek. Dünya beşten büyüktür demeye devam edecek. Türkiye güçlü bir şekilde konuştuğu kadar cesurca da konuşmaya devam edecek. İnşallah bu ülkenin çocukları dünyada insanlığa hizmet edecek. Sadece kendi çocuklarına değil, kendi medeniyetine değil, insanlığa hizmet edecek çalışmaları yapacak. Biz az önce de söylediğiniz gibi gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya barış, esenlik ve huzur getirmeye amaçlayan bir ülkeyiz. Ülkenin çocuklarıyız. İnşallah bu çalışmaları yapacağız. Bütün bizi dinleyen bütün izleyicilerimize, o coğrafyadaki yaşayan bütün herkese öncelikle barış, huzur ve esenlik diliyorum. Bizi dinledikleri için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekraren onlara seslenmek isteriz tabii.
Ama her zaman bekleriz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlarla evet, sözlerimizi bağlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi, TÜRKPA Türk Grubu üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey'di. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Meclis gündemi.